Yeşu 1. bölüm 10. ayette bunun üzerine Yeşu halkın görevlilerine şöyle buyurdu. Yeşu yönetimi eline aldı burada. İşi tahminlere bırakmadı ama kendine olan bir güvenle kendinden emin bir şekilde görevini yerine getirmeye başladı. Çünkü böyle yapması yönünde Tanrı tarafından görevlendirilmişti. Tanrı Musa'ya kendisiyle beraber olacağını söylemişti. Musa Midyan diyarında uzun yıllar dinlendikten sonra yeniden Mısır'a döndüğü zaman büyük bir korku içerisindeydi ama Tanrı ona şöyle demişti. Mısır'dan çıkış 4. bölüm 12. ayetti. Şimdi git ben konuşmana yardımcı olacağım. Ne söylemen gerektiğini sana öğreteceğim. Tanrı'nın yöntemi böyledir sevgili dostum. Yeremya peygamberi de karanlık ve zor bir günde çağırdığında ona şöyle demişti. Yeremya 1. bölüm 19. ayetti. Sana savaş açacak ama seni yenemeyecekler. Çünkü seni kurtarmak için ben seninleyim, böyle diyor Rab. Bizler İbraniler 13. bölüm 6. ayette söylenen şu sözlere ortak olmalıyız. Böylece cesaretle diyoruz ki Rab benim yardımcımdır, korkmam. İnsan bana ne yapabilir? Davut peygamber İbraniler mektubunda alıntısı yapılan bu sözleri ilk olarak 118. mezmur 6. ayette söylediği zaman düşüncelerini ve yüreğini görünen şeylerden görünmeyene çevirmişti. Yani Davut her şeyiyle yaşayan ve gerçek Tanrı'yla haşır neşir olmuştu. Kendisiyle Rab arasında olan bağın farkına varmış ve 118. mezmur 6. ayette şöyle demişti. Rab benden yana korkmam. İnsan bana ne yapabilir? O Rabbin kendisini kurtarmaya gücü olduğunu biliyordu ve bundan tamamen emindi. Yeşu Tanrı'ya iman etmişti. Tanrı onu cesaretlendirmiş ve ona adım atmasını söylemişti. Tanrı sözü Yeşu'nun yetki kaynağı olacaktı. Bu sözler onun ağzından eksik olmayacaktı. Bu sözleri sürekli derinden düşünecekti. Rabbin sözünde yazılı olanlara göre hareket edecekti. İşte bütün bunlar gerçek imanın formülüdür diyebiliriz. Yeşu 1. bölüm 11. ayette ordugahın ortasından geçip halka şu buyruğu verin. Kendinize kumanya hazırlayın. Çünkü Tanrınız Rabbin size vereceği ülkeye girip orayı mülk edinmek için 3 gün sonra Şeria ırmağını geçeceksiniz. Vaat edilen toprakların Musa'nın halkına ait olacağı hiçbir koşula bağlı olmamakla birlikte bu halkın bu topraklara sahip olması bazı koşullara bağlıydı. Yeşu kitabının kilit sözcüğü zafer sözcüğü değildir. Çünkü zaferi kazanan Rabbin kendisidir. Buradaki kilit sözcük elde etmek, ele geçirmektir. İbranilerin kendilerine vaat edilen bu toprakları ellerine geçirmeleri gerekiyordu. Aradan çok geçmeden İbraniler bu topraklara girecekler, yemeleri için kendilerine gökten verilen manna yiyeceği son bulacak ve yeniden toprakta yetiştirilen ürünleri yemeye başlayacaklardı. Bu ürünleri kendileri yetiştirmediği için düşmanın elinden kapacaklardı. Hatırlarsanız İbraniler çöldeyken her gün gökten gelen manı toplayıp yerlerdi. Man dayanıklı bir yiyecek değildi. Yeterinden fazlası toplandığında bir sonraki gün artık yenemeyecek ölçüde bozulurdu. İbraniler manı her sabah toplamalıydılar. İşte Efesliler 5. bölüm 18. ayette ruhla dolmamız gerektiği bu gerekçeyle söylenmiştir. Ruh ile dolmak sadece bir defaya özgü bir şey değildir. Nasıl ki arabanızla benzinciye gittiğinizde benzinciye depoyu ağzına kadar doldurup kapağı mühürlemesini söylemiyorsanız bizler de kutsal ruhla bir kere dolduğumuzda bu bize yaşam boyu yeter diyerek kutsal ruha kapıyı kapayamayız. Çünkü arabanın benzini siz arabayı sürdükçe azalıp bittiği gibi bizler de iman yoluyla yürüdükçe kutsal ruhun doluluğundan bir şeyler yitiriyoruz. Kutsal ruhla dolmak demek kendimizi, hayatımızı kutsal ruhun denetimine vermek demektir. Yani kutsal ruhun denetiminde yaşamak demektir. Sevgili dostum, eğer Rab ile yürüyüp onun için yaşayacaksan o zaman Tanrı'nın kutsal ruhunun doluluğuna her gün ihtiyacın var demektir. Fiziksel bedenlerimizi günde nasıl ki en az 3 öğün yemekle doyuruyorsak, ruhsal bedenlerimizi de günde 3 öğün ruhsal yiyecekle doyurabilmeliyiz. Bunun için gerekli olan tek şey kutsal ruhla sürekli olarak dolmak ve yine dolmaktır. Ona bakmak ve ona güvenmektir. Yeşu 1. bölüm 12. ayette Yeşu, Ruben ve Gad oymaklarına ve Maneşya oymağının yarısına da şöyle dedi. Burada söze edilen bu 2,5 oymak yerleşmek için Erden ırmağının öte yakasına geçmemiştir. Onlar Erden nehrinin doğu yakasına geldiklerinde Musa halen sağdı ve hatırlarsanız Musa'da Sayılar 32. bölüm 1-5. ayette yer alan şu ricalarda bulunmuşlardı. Çok sayıda hayvanı olan Rubenlerle Gadlılar, Yazer ve Gilad topraklarının hayvanlar için uygun bir yer olduğunu gördüler. Musa ile kahin Elezar'a ve topluluğun önderlerine giderek Rabbin yardımıyla İsrail halkının ele geçirdiği Atarot, Divan, Divon, Yazer, Nimra, Heşbon, Elala, Sevam, Nevo, Beon kentlerini içeren bölge hayvanlar için uygun bir yer dediler. Kullarınızın da hayvanları var. Bizden hoşnut kaldıysanız bu ülkeyi mülk olarak bize verin ki Şeria ırmağının karşı yakasına geçmek zorunda kalmayalım. Evet, bu iki ve yarım oymağın ricası buydu. Bizi Erden'den geçirmeyin. Oysa Erden nehrinin yanlış tarafına yerleşmek istiyorlardı. Yeşu 1. bölüm 13 ve 15. ayetler arasında Rabbin kulu Musa'nın Tanrınız Rab bu ülkeyi size verip sizi rahata erdirecek dediğini anımsayın. Kadınlarınız, çocuklarınız ve hayvanlarınız Şeria ırmağının doğusunda Musa'nın size verdiği topraklarda kalsın. Ama sizler, bütün yiğit savaşçılar silahlı olarak kardeşlerinizden önce ırmağa geçip onlara yardım edin. Rab sizi rahata erdirdiği gibi onları da rahata erdirecek. Onlar Tanrınız Rabbin vereceği ülkeyi mülk edindikten sonra siz de mülk edindiğiniz topraklara Rabbin kulu Musa'nın Şeria ırmağının doğusunda size verdiği topraklara dönüp oraya yerleşin. Yeşu burada onlara Musa'nın onlara nehrin doğusunda yaşama iznini onların diğer kardeşlerine yardım etmeleri koşuluyla verdiğini anımsatıyordu. Yani İsraillerin diğer oymakları Erden nehrinin batı yakasına geçip burada bulunan toprakları ellerine geçirinceye kadar bu iki ve yarım oymak onlara askeri açıdan destekte bulunacaklardı. Bunu severek yapmayı kabul ettiler. Yeşu 1. bölüm 16 ile 18. ayetler arasında önderler Yeşu'ya bize ne buyurdunsa yapacağız diye karşılık verdiler. Bizi nereye gönderirsen gideceğiz. Rab seninle de birlikte olsun. Sözünü dinlemeyen, buyruklarına karşı gelip baş kaldıran ölümle cezalandırılacaktır. Yeter ki sen güçlü ve yürekli ol. Belki şöyle bir soru sorulabilir. Peki Erden Nehri'nin doğu yakasında yerleşmenin nesi yanlış? Nehri geçmek çok mu gerekli? Erden Nehri'nin doğusunda kalan yerlerde vaat edilen toprakların bir parçası değil mi? Bu tür sorularla sıkça karşı karşıya kalıyoruz. Bu nedenle bu sorulara sağlıklı bir yanıt verebilmek için kutsal yazılardaki Erden Nehri'nin geçiş konusunun anlatıldığı sayfaları iyice incelememiz gerekir ki biz de zaten bunu yapacağız. Erden Nehri'ni geçmekte İsa Mesih'in ölümü ve ölümden dirilişinin bir sembolü yani simgesiydi. Öte yandan bu nehre geçiş hiçbir anlamda bizim fiziksel ölümümüzün bir simgesi değildir. Çoğu zaman Batı kiliselerinde şu eski ilahi söylenir. Erden Nehri'nin fırtınalı yataklarında duruyor bakıyorum. Önce şunu söyleyelim, Erden Nehri hiç de öyle fırtınalı, coşkun bir nehir değildir. Hem de sizler ve ben o fırtınalı yataklarda durmuyoruz. O çarmıha çivilenip orada asılı kalarak günahın üzerine gelen yargı fırtınalarının hepsine göğüs geren tek kişi İsa Mesih'in kendisiydi. Bu fırtınalar ona çarptığında aynı zamanda bizlere de çarpmış oluyordu. Erden Nehri bize kutsallaştırılma konusunu çağrıştırır. İsa Mesih'in ölümü bizim kutsal olmamız içindi. Hakimler kitabında bu iki ve yarım oymağın Erden'in doğusunda kalmakla büyük bir hata yaptığını göreceğiz. Bu doğrultuda yine Mesih, Celile denizini geçip Gerasenler bölgesine geldiğinde orada domuz yetiştiriciliği yapan Yahudilerle karşılaşmıştı. Bu insanlar işte ta başta Erden Nehri'nin yanlış tarafında yerleşmekle büyük yanlış yapmışlardı. Bunun gibi birçok Mesih inanlısı da ruhsal anlamda domuz yetiştiriciliği ile uğraşmakta ve darmadağın yaşamaktadır. Bunların da Rab tarafından onun ölümü ve ölümden dirilişiyle sağlanmış olan huzur ve rahata girmeleri gerekmektedir. Yeşu 2. bölümdeki temel konu casusların Rahab'la kurduğu bağlantıdır. Burada oldukça şaibeli bir karakter olan bir kadınla karşılaşıyoruz. Bu kadın bir fahişeydi ve adı Rahab idi. Bu kadının adının diğer iman kahramanlarıyla birlikte yeni antlaşmada yer alması gerçekten dikkat çekicidir. İbraniler 11. bölüm 31. ayette fahişe Rahab casusları dostça karşıladığı için imanı sayesinde söz dinlemeyenlerle birlikte öldürülmedi diye yazıyor. Ben İbraniler mektubunun 11. bölümünün iman kahramanlarının bir listesi olarak adlandırılmasını şahsen doğru bulmuyorum. Çünkü böyle bir şey insan gücünü daha ön saflara çıkarmaktadır. Oysa ben imanı ön safhaya koymak isterim. Bu bölümdeki listede yer alan isimler ister kadın ister erkek olsun, imanın tüm çağlarda her çeşit koşullarda neler başardığını açıkça sergilemektedir. Bunun bizim için anlamı bu kadar büyük şahitler bulutu etrafımızı kuşatmış olduğundan imanın bu tür şeyleri bizim hayatımızda da gerçekleştirebileceğidir. Diğer dikkate değer bir gerçek ise Rahab'ın İsa Mesih'in soy ağacında adının geçmesidir. Yeni antlaşma İsa Mesih'in soy ağacıyla başlar. Bu soy ağacındaki isimleri okurken 5. ayette Rahab'ın adıyla karşılaşırız. Bu kadının adı oraya nasıl geçmiştir dersiniz. Elbette iman aracılığıyla geçmiştir. Evet, fark etmiş olabileceğiniz gibi önümüzdeki bu bölüm çok çarpıcı bir kadını tanıtarak başlamaktadır. Yeşu 2. bölüm 1. ayette Nun oğlu Yeşu Şittim'den gizlice 2 casus gönderdi. Gidip ülkeyi özellikle de Eriha'yı araştırın dedi. Böylece yola çıkan casuslar Rahav adında bir fahişenin evine gidip geceyi orada geçirdiler diye yazıyor. Burada gönderilen 2 casusa dikkatinizi çekmek istiyorum. Belki burada izlenen yöntemin de bir hata olduğunu düşünüyorsunuz. Genellikle casuslar bir ülkeyi ele geçirip geçiremeyeceklerini anlamak için gönderilirlerdi. Burada ise ülkeyi ele geçirip geçiremeyeceklerini görmek için değil ama ülkeye en iyi hangi yolla girebileceklerini öğrenmek için gönderilmişlerdi. Buradaki amacın tamamen farklı olduğunu herhalde görüyorsunuz. Eriha kentinin bir yerlisi olan Rahab adlı bu kadın evini gelen bu casuslara açmıştı. Yeşu 2. bölüm 2 ila 7. ayetler arasında bu arada Eriha kralına ülkemizi araştırmak üzere bu gece İsrail halkından buraya adamlar geldi diye haber verildi. Bunun üzerine Eriha kralı Rahav'a sana gelip evinde kalan o adamları dışarı çıkar diye haber gönderdi. Çünkü onlar ülkemizi araştırmak için geldiler. İki adamı saklamış olan Rahav adamların bana geldikleri doğru dedi. Ama ben nereli olduklarını bilmiyordum. Karanlık basar basmaz kentin kapısı kapanmak üzereyken çıktılar. Nereye gittiklerini bilmiyorum. Hemen peşlerinden giderseniz yetişirsiniz. Aslında kadın onları dama çıkarmış, oraya sermiş olduğu keten saplarının altına gizlemişti. Kralın adamları ise casusları Şeria ırmağının geçitlerine giden yol boyunca kovaladılar. Onlar kentten çıkar çıkmaz kapı sürgülenmişti diye yazıyor. Kadın bu adamları korumak için kralına bile yalan söylemişti. Böyle yapmakla aslında kendi yaşamını da tehlikeye atmıştı. Peki böyle bir tehlikeye kendisini niçin atmıştı? Böyle bir şey yapmak zorunda değildi. Kendi halkına yalan söyleyip düşmanın yanında yer almayı gerektirecek şey neydi? Bu soruya yanıt vermeden önce kısaca başka bir soru sormak isterim. Rahab'ın bu davranışını haklı çıkarmak mümkün müdür? Kutsal yazılar inanlı olan bizlerin üzerimizde egemen olan yöneticilere ve onların koyduğu yasalara boyun eğmemiz gerektiğini açıkça öğretirken Rahab burada bu ilkeyi açık bir şekilde çiğnemiş oluyordu. Bu açıdan bakıldığında en azından Rahab'ın hayatının bu döneminde ondan bir imanlı olarak söz etmek doğru olmayacaktır. Öyle zannediyorum ki Rahab daha sonra yaşadığı bir tecrübe sonrasında iman etmiştir. Tabii bunun başka bir açıklaması da olabilir. Bir imanlı elbette yetkililere ve üzerimizde egemen olan kişilere, devlete itaat etmelidir. Yine bir Mesih inanlısı yaşadığı ülkede yasalara en çok itaat eden kişi olmalıdır. Mesih inanlısının yalan dolana, üçkağıtçılığa, kötü olan her şeye karşı durması gerekir. Günaha itaat etmemelidir. İncil'de Romalılar 13. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. Herkes baştaki yönetime bağlı olsun. Çünkü Tanrı'dan olmayan yönetim yoktur. Var olanlar Tanrı tarafından kurulmuştur. Bu nedenle yönetime karşı direnen Tanrı'nın buyruğuna karşı gelmiş olur. Karşı gelenler yargılanır. Elçilerin İşleri 4. bölüm 19 ve 20. ayetlerde ise ama Petrus da Yuhanna şöyle karşılık verdiler. Tanrı'nın önünde Tanrı'nın sözünü değil de sizin sözünüzü dinlemek doğru mudur? Kendiniz karar verin. Biz gördüklerimizi ve işittiklerimizi anlatmadan edemeyiz. Günlük yaşamda Mesih inanlısı bugün insan sözünden çok Tanrı sözüne kulak vermelidir. Tanrı'nın çocukları olarak takınacağımız tutum bu olmalıdır. Şimdi izin verelim birinci sorumuza Rahab'ın kendisi yanıt versin. Rahab düşmanları korumak için niçin yalan söyledin? Yeşu 2. bölüm 8 ve 9. ayetlerde damdaki adamlar yatmadan önce kadın yanlarına çıktı. Rabbin bu ülkeyi size verdiğini biliyorum dedi. Sizden ötürü dehşete kapıldık. Ülkede yaşayan herkesin korkudan dizlerinin bağı çözüldü. Rahab burada o dönemdeki Kenanlıların neler düşündüğünü açıkça belli ediyordu. Çok sayıda insanın ülkeye girmek için çok yakın bir yerde beklediği haberleri kulaktan kulağa dolaşmaya başlamıştı bile. Halk bundan çok rahatsız olmuş ve ülkeyi büyük bir korku sarmıştı. Rahab'ın bu casuslara verdiği haber buydu. Sanımca Rahab tüm dedikoduları duyabilecek bir yerdeydi ve tüm halkının İbranilerin ilerlemesinden büyük endişe duyduğunu, korktuğunu açıkça görebiliyordu. Yeşu 2. bölüm 10. ayette ise, "Çünkü Mısır'dan çıktığınızda Rabbin Kızıldeniz'i önünüzde nasıl kuruttuğunu, Şeria Irmağı'nın ötesindeki Amorlu iki krala, Sihon ve Og'a neler yaptığınızı, onları nasıl yok ettiğinizi duyduk." Dikkat edin, Rabbin önünüzden Kızıldeniz'in sularını nasıl kuruttuğunu duyduk. Bu olay İbraniler Erden nehrine varmazdan 40 yıl önce olmuştu. Aradaki bu 40 yıl içerisinde Tanrı Kenanlılara kendisine dönüp iman etmeleri için birçok fırsat vermişti. Bunu nasıl biliyoruz? Çünkü Tanrı İbrahim'e soyunun yabancı bir ülkede 400 yıl köle olarak yaşayacağını söylemişti. Yaratılış 15. bölüm 16. ayette ise soyunun 4. kuşağı buraya geri dönecek. Çünkü Amorluların yaptığı kötülükler henüz doruğa varmadı diyor. Bu olay o zamandan tam 420 yıl önce olmuştu. Diğer bir deyişle Tanrı Kenan diyarında yaşayan insanlara kendisine dönüp iman edip etmeyeceklerine karar vermeleri için 420 yıl vakit tanımıştı. Bazı eleştirmenler Tanrı'nın eski antlaşma dönemlerinde acımasız, gaddar olduğunu söylerler. Eğer Tanrı Kenanlara tövbe etmeleri için 420 yıl zaman tanımışsa bence bu yeterince uzun bir zamandır. Düşünün bir kere Tanrı 40 yıl bir vakit vererek Kenanların kendi halkı olan İbranileri Mısır'dan nasıl kurtardığını duymalarını sağlamıştı. Tanrı burada kendisini hiç duymamış bir halkı yok etmemiştir. Tersine onlara kendisine dönsünler diye birçok fırsat tanıdı. Şimdi size soruyorum, Tanrı onlara daha ne kadar zaman tanımalıydı? Tanrı yeni antlaşmada değişmemiştir. Rab İsa Mesih'i kurtarıcıları olarak kabul etmeyenlerin cehenneme gideceklerini açıkça söylemiştir. Uygar dünyamızda bugün cennet cehennem kavramlarını hiçe sayan milyonlarca insan var. Tanrı'nın yargısı yeryüzüne geldiği zaman bu insanların hali ne olacak biliyor musunuz? Eminim ki o zaman bazı ensesi kalınlar kalkıp Tanrı insanlara niye biraz daha zaman vermedi diye soracaklar. Ey nankör insan! İsa Mesih'in duyurduğu kurtuluş haberi 2000 yıldır insanlığa duyurulmuyor mu? Tanrı sabırlıdır. Kolayca öfkelenmez, Tanrı merhametlidir. Bize daha ne kadar zaman vermelidir diye düşünüyorsunuz. O tüm dünyaya İsa Mesih'e iman etmeleri için yeterince zaman çoktan vermiştir bile. Rahab adındaki fahişe kadın şöyle dedi. Biz duyduk, işittik. Bakın sonra ne olmuş? Yeşu 2. bölüm 11. ayette, bunları duyduğumuzda korkudan dizlerimizin bağı çözüldü. Sizin korkunuzdan kimsede derman kalmadı. Çünkü Tanrınız Rab hem yukarıda göklerde hem de aşağıda yeryüzünde Tanrıdır diyor. Kenanlılar bunu sadece duymamışlar ama bunun gerçek olduğunu da öğrenmişlerdi. Buna rağmen yine de Rab'be dönmemişlerdi. Bugün de İsa Mesih'in öldüğüne, gömüldüğüne, ölümden dirildiğine, dünyanın sonunda yeryüzüne geleceğine inanan ama halen kurtulmamış çok sayıda insan bulunmaktadır. Peki insanı kurtaracak nedir? İnsanı kurtaracak olan, insanın kurtarıcısı olarak Rab İsa Mesih'e iman etmesi ve güvenmesidir. Onunla ruhsal bir ilişki içerisinde olmasıdır. Rahab'ın söyledikleri bu kadarla da kalmamıştı. Sözlerini sürdürerek Yeşu 2. bölüm 12 ila 14. ayetler arasında şöyle dedi. Size iyilik ettiğim gibi siz de aileme iyilik edeceğinize lütfen Rab adına ant için. Annemi, babamı, erkek ve kız kardeşlerimle ailelerini ölümden kurtarıp hepimizi sağ bırakacağınıza ilişkin bana güvenilir bir işaret verin. Adamlar, eğer bu yaptıklarımızı açığa vurmazsanız yerinize ölmeye hazırız dediler. Rab bu ülkeyi bize verdiğinde sana iyilik edip sözümüzü tutacağız. Rahab sadece inanmamıştı ama aynı zamanda inandığı şeye de sıkıca sarılmıştı. Yabancı casusları koruyabilmek için kendi hayatını tehlikeye atmasının gerekçesi bu olmalıydı. Rahab, Rab ile ilgili sözleri duymuştu. Bu sözlere iman etmişti ve imanına sarılarak bu doğrultuda hareket etmişti. Evet sevgili dostum, işte kurtuluş budur. İsa Mesih'in haç üzerinde senin günahların için öldüğünü duyduğun zaman buna tarihsel bir gerçek olarak sadece inanmamalısın. ama aynı zamanda İsa Mesih'e şahsen bağlanıp güvenmelisin. Bu kadın Tanrı'nın bu Kenan diyarını İbranilere vermekte olduğunu biliyordu. Bu nedenle yaşamını yaşayan ve gerçek Tanrı'ya çevirdi. İbraniler 11. bölüm 31. ayette fahişe Rahav casusları dostça karşıladığı için imanı sayesinde söz dinlemeyenlerle birlikte öldürülmedi diyor. Casuslar burada Rahav'a Eliha'ya saldırdıkları zaman kendisini ve ailesini koruyacaklarına söz veriyorlar. Yeşu 2. bölüm 18. ayette ama ülkeye girdiğimizde şu kırmızı ipi bizi indirdiğin pencereye bağla. Anneni, babanı, kardeşlerinle babanın bütün ev halkını yanına kendi evine topla. Eğer Eriha şehrinin kralı Rab'be dönmüş olsaydı kesinlikle kurtulurdu. Gerçekten iman etselerdi şehirde yaşayanların hepsi de kurtulmuş olabilirlerdi. Şimdi de bu bölümün son ayetine casusların verdiği rapora bakalım. Yeşu 2. bölüm 23 ve 24. ayetlerde iki adam geri dönmek üzere dağdan indi. Irmağa geçip Nun oğlu Yeşu'nun yanına vardılar ve başlarından geçen her şeyi ona anlattılar. Yeşu'ya Rab gerçekten bütün ülkeyi elimize teslim etti dediler. Orada yaşayan herkesin korkudan dizlerinin bağı çözüldü. Sizin de açıkça göreceğiniz gibi casusların verdiği rapor 40 yıl önceki casusların verdiği rapordan oldukça farklıydı. Artık sorun onların bu topraklara girip girmeyecekleri değildi. Zaten giriyorlardı. Fahişe Rahav'dan aldıkları habere göre şöyle diyorlardı. Ülkede oturanların hepsi önümüzde eriyor.